Ayrım 38.
Sayfa 372. Mübadele sonrası Türkiye'ye gelen Sabet reislerden birinin Karakaşi grubunun din görevlisi Ogan'ına gidip dipnot. Ogan adını veya soyadını Ogan olarak seçen Sabet reisler var. Örneğin Bülbül Deresi mezarlığında mezarı bulunan Osman Senayi Ogan 1900-1957, Zeynep Senahat Ogan 1916-1933 gibi. Ama adı veya soyadı Ogan olan herkesin Sabet Ayis olacağını sanmak yanıltıcı olur. Aksine Türkiye'de milliyetçi hareketin önde gelen isimlerinden M. Raif Ogan vardı. Masonluk İç Yüzü Sırları adlı kitabı 1950'li yıllarda hayli ses getirmişti. İslam Dünyası adlı bir dergi çıkarmıştı. Fahrettin Kerim Gökay gibi birçok öğrenci yetiştirmişti. İlahiyatçı Ogan'ın Sabet Ayis olması düşünülemez herhalde, değil mi? Sayın Ogan'ım, ben araştırdım buldum. Üsküdar'da Bülbül Deresi diye bir mezarlık varmış. Hani Mesih'imiz Bülbül'ün öttüğü yere gelecek ya, biz ölülerimizi buraya defnedelim dediği doğru değildir. Dese bile İstanbul'un hala önemli dini merkezlerinden biri olan Aziz Mahmud Hüdayi Asitanesi yönetimi izin vermeden mezarlığa dışarıdan gelip cenaze defnetmek kolay mı? Dergah tekke mezarlıkları öyle herkese de açık değildi. Bunu bir örnek olayla izah etmeliyim. Haşim Baba, 1718-1783. Celvetiye tarikatına bağlı Bandırmalızade tekkesinin şeyhi Yusuf Nizamettin Efendi'nin oğluydu. Celveti adab ve erkanını öğrenerek büyüyen Haşim Baba, daha sonra Bektaşiliğe ve 3. devre melamiliğine bağlandı. Cifir ilmi ve ebced hesabıyla geleceğe ait bazı bilgiler veren Haşim Baba, bu çok yönlü kişiliği sebebiyle hiçbir tarikat ve dergâhta karar kılamadı. Hayatını irşat ve tarikat hizmetiyle geçirmesine rağmen vefat ettiğinde cenazesi Celvetiye'nin merkezi olan Aziz Mahmud Hüdayi Asitanesi'ne getirildi. Ancak dönemin post dişini Ruşen Efendi cenazeyi içeri almadı. Cenaze namazı ancak dergahın alt kapısında Cennet Efendi haziresi önünde kılınabildi. Görüldüğü üzere dergah mezarlığına defin meselesi o kadar kolay değildi. O halde şunu düşünebiliriz. Sabet Ayis Karakaşilerin cenazeleri Bülbül Deresi mezarlığına geçmişten günümüze rahatça defnedilebiliyorsa, Aziz Mahmud Hüdayi dergahı ile bu grubun geçmişte başlayan bir ilişkileri var demektir. Sorular bitmiyor. Peki Sabet Ayisler Aziz Mahmud Hüdayi dergahına nasıl, ne zaman intisap ettiler, bağlandılar? Aziz Mahmud Hüdayi'den sonra tarikat silsilesi şöyle devam etmişti. Dizdarzade Ahmet Efendi, Zakirzade Biçare Abdullah, Şumnulu Osman Atpazarı, İsmail Hakkı Bursevi, Pertev Ahmet Mehmet Ruşen, doğumu 1719, Mehmet Şehabettin, Seyyid Abdurrahman Nesip, ölümü 1842, Seyyid Mehmet Ruşen Teşki, ölümü 1891, Şeyh Şahap Efendi, Şeyh Gülşen Efendi, ölümü 1921. Dipnot, Aziz Mahmud Hüdayi'nin soy zincirinde bildiğimiz iki isim var. Torunu Müneccinbaşı Seyyid Abdullah Efendi ve onun oğlu, takvim ve astronomi sahasında kitapları bulunan Müneccim Ahmet Muhsin Efendi, ölümü 1849. Hangi şeyh döneminde Sabet Ayisler bu tarikata girmişti? Bu sorunun yanıtı için galiba yine bir yolculuğa çıkacağız. Pes etmeyin, güzel sürprizler var. Tarikat silsilesinden rastgele bir şeyh seçerim. Celvetiye tarikatı daha çok Trakya Aydoslu İsmail Hakkı 1652-1725 tarafından yayıldı. Üsküp, Edirne ve İstanbul'da oturan İsmail Hakkı daha sonra Bursa'ya yerleşti. 30 yıl yaşadığı bu şehirden dolayı Bursevi mahlasını kullandı. Aziz Mahmud Hüdayi'nin halifelerinden Osman Fazlı'nın en gözde müridiydi. Gözde olmasının nedeni okur yazardı, hattattı ve çok zekiydi. Ama onu diğerlerinden ayıran özelliği kendisinin ikinci bir Muhyiddin Arabi olduğunu iddia etmesiydi. İddiasını 300 tane basılmamış, 15 tane basılmış eser yazarak ispat etmeye çalıştı. Bu kitaplardan tasavvufa dayanan fakat usulü tefsire uymayan 4 ciltlik Arapça kaleme aldığı Ruh-ül Beyan tefsiri tasavvuf bakımından önemli sayılan eserlerdendir. Eserleri arasında Vahdet-i Vücut Risalesi de vardır. Tek bir örnek ispatlamaz ama görüldüğü gibi Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi öldükten sonra bazı şeyhler Muhyiddin Arabi'nin Vahdet-i Vücut felsefesine yakınlaşmıştı. Ve dikkat ederseniz Celvetiye Şeyhi İsmail Hakkı, Sabetay Sevi, Niyazi Mısri gibi dönemin mistiklerinin Kabala ve Vahdeti Vücutçu görüşleriyle geniş kitleleri etkilediği bir dönemde yaşamıştı. İsmail Hakkı Sabetay Sevi hakkında ne düşünüyordu? Aynı felsefeyi savunduklarına göre karşı olmadığını söyleyebilir miyiz? Tanışıyorlar mıydı acaba? Bu sorulara yanıt verecek belge ve bilgi bulamadık. O halde daha yakın bir zamana gelelim. Son post dişi Mehmet Esat Düzgünman. Aziz Mahmut Hüdayi dergahının son post dişini Mustafa Esat Düzgünman'dı. 1953'ten 1979'a kadar dergahın türbedarlığını yaptı. 9 Şubat 1920'de İstanbul Üsküdar'da doğdu. Babası aynı semtteki Aziz Mahmut Hüdayi Camii'nin imamlığını yapan Sami Efendi'ydi. İlkokulu bitirdikten sonra babasının Üsküdar çarşısında baharat, ev ilaçları, gereçleri satan aktar dükkanında çalışmaya başladı. Yaşamını annesinin dayısı Hattat Necmettin Okyay 1885-1976 değiştirdi. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yapan Necmettin Okyay, yeğenini okulun Türk tezyini sanatlar bölümüne kaydettirdi. Mustafa Esat burada öğrendiği ebru sanatını yaşamının sonuna kadar sürdürdü. Ebru sanatında Düzgünman ekolünü yarattı. Mustafa Esat Düzgünman ebru sanatı dışında dini musiki ile de meşgul oldu. Üsküdar'daki Çarşamba Rifai Dergahı Şeyhi Hayrullah Taceddin Yalın ve Üsküdar'daki Rifai Asitanesi Şeyhi Hüsnü Sarıer gibi hocalardan ders aldı. Çarşamba Rifai Dergahı Şeyhi Hayrullah Taceddin Yalın'ı hatırladınız mı? Ömer Fevzi Mardin'in halası Cemile, Üsküdarlı Şeyh Tevfik Efendi'nin oğlu Necati Yalım'la evliydi. Ömer Fevzi Mardin'in eniştesi Avukat Necati Yalım'ın ağabeyi ise Üsküdar'daki Rifai Dergahı'nın şeyhi Hayrullah Taceddin Yalım'dı. Efendim, hep aynı isimler mi? İyi, demek iz üzerindeyiz. Düzgünman musikiyi de çok ilerletti, ilahiler besteledi. Niyazi Sayın gibi bir ney üstadına musiki aleminin kapısını ilk o açtı. Neyzen Niyazi Sayın da Türkiye'ye Mercan Dede'yi kazandırdı. 12 Eylül 1990'da vefat eden Düzgünman, eski tarz körüklü makinesiyle 1000'e yakın hat örneğini emisyonlu cama tespit etmişti. Bu fotoğraf camlarının asıllarını vefat etmeden önce Türk Petrol Vakfı'na hediye etti. Diyeceksiniz ki Aziz Mahmut Hüdayi Dergahı'nın Türk Petrol Vakfı ile ne ilgisi var? Sadece Türk Petrol Vakfı değil, Türk Eğitim Vakfı, TEV, Koç Vakfı, TÜSEV, TEMA, İstanbul Trafik Vakfı, Türk Musikisi Vakfı, Kalp Vakfı, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, Aydınlar Ocağı gibi çok sayıda vakfın ve derneğin kurucu yöneticisi olan kişinin adı Ahmet Aydın Bolak'tı. Başta Fethullah Gülen olmak üzere Müslüman çevrelerin her daim takdirlerini kazanan Aydın Bolak, 1924 Balıkesir doğumluydu. Milli Mücadele Hareketi'ni Balıkesir'de ilk başlatan, 1920'deki ilk mecliste yer alan ve Marif Vekilliği Eğitim Bakanlığı yapan Mehmet Vehbi Efendi ile Fatma Saffet Hanım'ın oğluydu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden sonra kısa bir süre kaymakamlık yaptı. Hürriyet Partisi'nin kuruluşunda yer aldı. 1961-1965 yılları arasında CHP'den Balıkesir milletvekili olarak meclise girdi. 1964 yılında Türkiye'de Türk Medeni Kanunu'na göre kurulacak vakıfların önünü açan yasa teklifini hazırlayan isimdi. Yasa teklifini 27 arkadaşıyla birlikte TBMM'ye verip yasallaşmasını sağladı. 1965'ten sonra başta petrol, yani Türk petrol, turizm, turtel, gemi inşa ve gıda, kırlangıç sektörlerinde çok sayıda şirket kurdu. Turgut Sunalp ile birlikte MDP'nin kurucusuydu. TÜSİAD'ın genel kurullarında uzun yıllar divan başkanlığını yaptı. Hat sanatı ve tesbih koleksiyonu vardı. Boğaz'da paha biçilemeyen Server Bey yalısında oturuyordu. Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından tekbir sesleriyle son yolculuğuna uğurlanan Aydın Bolak, Aşiyan'daki aile mezarlığına defnedildi. Yaşar Kemal'in Teneke adlı romanındaki insanların insanca yaşamaları için mücadele eden kaymakam karakteri Aydın Bolak'tı. Doğan Avcıoğlu Yön dergisindeki makalesinde Aydın Bolak'ın Türk-İslam sentezini savunan görüşlerini eleştirerek Teneke'nin kaymakamı Teneke çıktı diyecekti. İş dünyasında babası kadar başarılı olan Doğan Bolak, 1995 yılında Yahudi sermayesinin önde gelen şirketlerinden Marks & Spencer'ı Türkiye'ye getirdi. Cem Boyner'in eşi Ümit Hanım'ın ilk eşi Aydın Bolak'ın oğlu Halil Doğan Bolak'tı. Cem Boyner'in ilk eşi Bilgün, Sazak Hanım, boşandıktan sonra M. Sinan Dereli ile evlendi. Aydın Bolak'ın ilk eşinden olan oğlu Varol Dereli, Şaban Karataş, Turan Yazgan, Tevfik Yamantürk ve Mustafa Birim'den oluşan Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Yönetim Kurulu üyesiydi. Meksika'nın İstanbul Fahri Konsolosluğunu yaptı. İleri sayfalarda okuyacağınız Lübnan kökenli Habbabların Delta adlı petrol şirketinde danışmanlık yapıyor. Otomobil sporlarına meraklı Varol Dereli, eşi Nilgün Dereli, kızı Zeynep Dereli ile birlikte İstanbul cemiyetinin önde gelen isimlerinden. Aydın Bolak'la ilgili bölüme Türk Petrol Vakfı ile başladık. Türk Petrol Vakfı ile bitirelim. Türk Petrol Vakfı'nın genel sekreterliğini yıllarca Türk İslamcı çevrelerin önde gelen ismi Fethi Gemuhluoğlu yaptı. Gemuhluoğlu vefat edince bu göreve Kenan Rifai dergahına intisap eden Mesut Yılmaz'ın kuzeni doçent doktor Çiçek Derman'ın eşi eczacı Uğur Derman getirildi. Türk Petrol'ün çıkardığı Yakın Tarihimiz adlı tarih dergisine bir göz attığımızda hemen her sayıda Sabet Ayist Karakaşi cemaatinin manevi lideri Cavit Bey ile ilgili haberlere, yazı dizilerine, hatıratlara rastlıyorsunuz. Cavit Bey'in zindandan eşine yazdığı mektuplar, Cavit Bey'in sorgusu, Cavit Bey'in son saatleri, Cavit Bey'in hatıratından gibi yazı dizilerinin biri bitiyor diğeri başlıyordu. Dergiyi Ahmet Emin Yalman Vatan Gazetesi matbaasında basıyordu. Uzatmaya gerek yok, geçelim. Öğretmeni Yahudi olan cemaat önderi. Yaklaşık 500 yıl önce yaşamış Aziz Mahmud Hüdayi'nin hayatının ve öğretilerinin yeni nesillere belletilmesi için bir grup gönüllü özellikle son 20 yıldır çok çaba harcıyor. Önce vakıf kurdular. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı 4 Ocak 1986 tarihi ve 1978 sayılı resmi gazetede yayımlanan kararla resmen tescil edildi. Eğitim, öğrenim faaliyetlerine önem verdiler. Vakıf 1987'de Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu olarak Hüdayi Erkek Öğrenci Yurdu'nu açtı. 1997'de bu yurda Uhud Orta Öğretim Öğrenci Yurdu'nun öğrencileri yerleştiğinden dolayı adı Hüdayi Ihlamur Kuyu Orta Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu olarak değiştirildi. Vakıf bu kez 1999'da Alemdar Erkek Kur'an Kursu öğrenimini faaliyete geçirdi. Bir yıl sonra da 2000 yılında Aziz Mahmud Hüdayi Kız Kur'an Kursu'nu açtı. Kursa katılan 350 kız öğrencinin 250'si yatılıydı. Vakfın Ümraniye'de huzur evi vardı. Hüdayi Tasavvuf Müziği Topluluğu kuruldu. Alaaddin Yavaşça'nın Aziz Mahmud Hüdayi'nin şiirlerini okuduğu CD çıkarıldı. Çocukları da unutmadılar. Aziz Mahmud Hüdayi'nin yaşamının anlatıldığı çizgi film yaptılar. DVD ve VCD olarak satıyorlar. Ayrıca Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi'ni İLAM kurdular, dergi çıkarıyorlar. Gerek vakfın kurulmasında ve gerekse bu faaliyetlerin hayata geçirilmesinde hep bir kişinin adı öne çıkıyordu. Musa Topbaş. Musa Topbaş 1916 ya da 1917'de Konya Kadınhanı'nda doğdu. Babası Kadınhanı esnafından Topbaşzade Ahmet Hamdi Efendi'ydi. Dedesi ise Mevlana Halidi Bağdadi 1779-1827 hulefasından Şeyh Memiş Efendi Hazretlerinin 1784-1852 halifelerinden Kadınhanlı Topbaş Ahmet Kutsi Efendi'ydi. Daha doğrusu aile resmi tarihlerini böyle anlatıyor. Aranot, Konya Üçpınar beldesinin AKP'li belediye başkanı Ziya Kuzun, Konya Bozkır gazetesi yazarı Ali Akgül'e anlattığına göre, dedesi Şeyh Memiş Efendi'nin, Muhammed Kutsi Bozkır'ı, ilginç bir yaşam öyküsü vardı. Şam'da Halidi Bağdadi'nin sohbetlerine katılmış, feyz almış ve yaşadığı Bozkır'ın Karacahisar köyüne dönmüştü. Bölgede kendisini çekemeyenlerin çoğalması üzerine şahsına defalarca suikast düzenlenmiş, tüfekle kendisini öldürme esnasındayken manevi bir elle tüfek başka bir cihete yön değiştirmiştir. Karacahisar'da aynı kazanın Bozkır Hocaköyü'ne hicret etmiştir. Bu köyde 17 yıl irşat ve müderrislik görevini yürütmüştür. Hocaköyü'nde de hasetçilerin ve kendisini çekemeyenlerin çoğalması üzerine Seydişehir'e gittiler. Orada 5 ay kaldıktan sonra Seydişehir'e daha önceleri Abdullah Efendi'yi görevlendirmişti. Kendisine efendim buraya gelecektiniz de beni niye görevlendirdiniz gibi bir söz söylenmesi üzerine aynı kazanın Çavuş isimli nahiyesine hicret etti. Zira bu nahiyede kardeşi İsa Efendi ve onun çocukları bulunmaktaydı. 23 Şubat 2006. Bitmedi. Yazılanlara göre Hocaköy halkı yaptıklarından pişman oluyor, şeyhe geri dönmesi için çağrıda bulunuyorlar. Ama şeyh dönmüyor. Nedense meselenin özünün ne olduğu yazılmıyor. Kimler neden şeyhe sürekli suikast düzenliyor, şeyh niye gittiği yerlerden kovalanıyor ve benzerleri. Gerçekten ilginç bir yaşam öyküsü. Devam edelim. Belediye Başkanı Ziya Kuz, dedesi Şeyh Memiş Efendi'nin 35 halifesinin adını söylüyor. İstanbul'dan Hacı Feyzullah Efendi, Alanya'nın Kızıl Ağaç Köyü'nden Ahmet Efendi, Rodos'tan Ali Talip Efendi, Buhara'dan Taşkentli Fazıl Efendi, Mersin'in Lefke Köyü'nden Ali Efendi, Kırımlı Hacı Efendi, Denizli Tavas'tan Mustafa Efendi, Kanal 7'de program yapan Profesör Doktor Cevat Akşit'in dedesi. Bu isimler arasında Topbaş Ahmet Kutsi Efendi yoktu. Herhalde unutuldu. Zaten halife sayısının 46 olması gerekiyordu. Neyse biz resmi Topbaş tarihini doğru kabul edelim. Topbaş Ahmet Kutsi Efendi'nin babası Nakşibendi şeyhlerinden Topbaşzade Hacı Mustafa Efendi'ydi. Konya, Mekke, Medine ve İstanbul'da büyük alimlerden ders almıştı. 40 bin hadis ezberlediği için kendisine Seyyidül Muhaddisin deniliyordu. Topbaşlar Konya'nın Saideli, Kadın Hanı'nın eski adı, kasabasında oturuyorlardı. Topbaşzade Ahmet Kutsi Efendi rüyasında Mevlana Celaleddin Rumi'nin civarımıza gel sözüyle Konya'ya Mevlana Türbesi civarına yerleşti. Topbaşlar artık Konya'nın kazasından şehir merkezine taşınmışlardı. Bu taşınmada mutlaka rüyanın etkisi vardı. Ancak 18. yüzyılda Osmanlı'nın genelinde olduğu gibi Konya bölgesinde de tımar sisteminin bozulması, üretimin azalmasının, uzun süren savaşların, vergilerin artmasının, eşkıyalığın çoğalmasının ve fakirliğin de etkisi yok değildi. Ayrıca bölge sürekli göç alıyordu. Örneğin Topbaşların ilçesi Saideli'nin köylerine 1889-1890 yılı kayıtlarına göre Rumeli muhacirleri yerleştirilmişti. Saray İni köyüne 172 hane Rumeli muhaciri, Mesudiye köyüne 29 hane Rumeli muhaciri, Ladik köyüne 3 hane Rumeli muhaciri. Saideli ile ilgili bir not daha yazmalıyım. Fatih Sultan Mehmet 1467'de Konya bölgesinde Karamanoğullarını yıkarak topraklarını Osmanlı Devleti'ne kattı. Osmanlı'dan kaçıp Karamanoğullarına sığınan ve sadık taraftarı olan Turgut oğulları Saideli'nde oturuyorlardı. Fatih Sultan Mehmet isyan etmesinler diye bir bölümünü bölge dışına sürdü. Halep yoluyla Mısır'a giden Turgut oğullarına mensup aileler yıllar sonra çıkarılan afla Osmanlı'ya dönüp Manisa'nın Turgutlu ilçesini kurdular. Kadın Hanı Belediyesi'nin internet sitesinden son bir bilgi yazıp Topbaşlara devam edeyim. Kadın Hanı Konya ve Ladik'le beraber ilk çağlara kadar uzanan oldukça eski bir tarihe sahiptir. Klasik Doğu Roma döneminde Yunan-Roma yolu üzerinde bulunan İkonyum yani Konya, Laodika Kambustra yani Ladik, Pira, Saideli Kadın Hanı, Filomelyon yani Ilgın gibi önemli şehirler bulunmaktaydı. Bu önemli yol Doğu ticareti yani İpek yolu ve Kral yolu olarak çok önemliydi. Posta teşkilatı da bu yolu kullanmaktaydı. Daha sonraki dönemlerde bu yol Bizans askeri yolu olmuştur. 19. yüzyılda Konya'dan Eskişehir'e oradan İstanbul'a ulaşan araba yoludur. Kudüs'e giden hacılar da bu yolu takip etmekteydi. Kadın Hanı ticaret yolunun üzerindeydi ama topbaşların ticaretle ilgilenmeleri sonraki yıllarda olacaktı. Konya merkeze yerleşen Musa Topbaş'ın dedesi Ahmet Kutsi Efendi yıllarca cami imamlığı, medrese müderresliği yaptı. Hat sanatını öğrendi, birçok risale ve kitap yazdı. Hidayetül Mürtab Fazailil Ashab adlı eserini Elmalılı Hamdi Yazır Türkçe'ye çevirdi. 1888'de vefat etti. Kafanız karıştıysa Topbaş ailesinin silsilesini hatırlatayım. Hacı Mustafa Efendi, Ahmet Kutsi Efendi, Ahmet Hamdi Efendi ve Musa Topbaş. Tüccarlığa ilk adımı atan Topbaş, Musa Topbaş'ın babası Ahmet Hamdi Efendi'ydi. Hatta işlerini büyütmek için Konya'dan taşındı. İstanbul'un Erenköy semtine yerleştiler. Topbaşzade Ahmet Hamdi Efendi, tekstilcilerin merkezi Sultanahmet'te mağaza açtı. Gün gelecek çocukları Türkiye'nin en büyük tekstil markalarını buradan edindikleri tecrübeyle hayata geçireceklerdi. Musa Topbaş, Kadıköy'deki misyoner Fransız Katolik Ecole Chretien rahiplerine ait Saint Joseph Lisesi'ne verildi. Okul bedava değildi, üstelik pahalıydı. Yıllık ücreti 15-20 liraydı. Konya'da cami imamlığı yapan Ahmet Hamdi Efendi'nin oğlunu bir misyoner okuluna göndermesini nasıl değerlendirmeliyiz? Bilemiyorum. Musa Topbaş'ı zorlu bir öğrenim süreci bekliyordu. 2 yıl hazırlık, 3 yıl rüşdiye, 3 yıl idadi olmak üzere 11 yıl okuyacaktı. Fransızca mecburi, diğer diller seçmeliydi. Fransızca ile arası iyi değildi. Babası bu nedenle Profesör Angel isminde bir Yahudi'den ders aldırdı. Profesör Angel'in kim olduğunu bulamadık. Ama Yahudi Angel'ler İstanbul'un tanınmış ailelerinden. Örneğin Sami Angel ünlü bir tekstilciydi. Acaba Sultanahmet'te Topbaşlarla dükkan komşusu muydu? Profesör Angel'i o mu önermişti? Musa Topbaş'ın Yahudi Profesör Angel'den ders alması tam 5 yıl sürdü ve bu dersler sayesinde Fransızcasını iyi bir seviyeye getirdi. Zamanla Fransızca kitap yazacak, Fransızcadan tercümeler yapacaktı. Fransız Saint-Joseph'te 5 yıl okudu. Liseye babasının mağazasına yakın olduğu için Nuru Osmaniye'deki İnkılap Lisesi'nde devam etti. Okul çıkışı ticaret öğrenmek için babasının mağazasına gidiyordu. İnkılap Lisesi'ne 2 yıl devam etti, sonra okuldan ayrıldı. Öğrenimine son noktayı koymuştu. Musa Topbaş'ın bu tarihten sonra yaşam hikayesi birden değişecekti. Müspet ilimlerin yerini dini bilgiler alacaktı. Ailesi dinimizi öğrensin diye Musa Topbaş'ı Elmalılı Hamdi Yazır'a gönderdi. Musa Topbaş burada Kur'an okudu, dini bilgiler aldı. Cumhuriyet döneminde dini bilgilerin alınmasına izin verilmiyor deniliyordu. Hatta Kur'an öğrenmek isteyenler devletin şiddetiyle karşılaşıyordu. Musa Topbaş Kur'an öğreniyordu. Bazı kişilere böyle bir kısıtlama yoktu anlaşılan. Elmalılı Hamdi Yazır'ın Musa Topbaş'a dini eğitim verdiği yıllarda işi başından aşkındı. Halk okuduğu, dinlediği Kur'an-ı Kerim'i anlasın diyen Mustafa Kemal, Hamdi Yazır'dan Kur'an-ı Kerim'in tefsirinin yazılmasını istemişti. Elmalılı Hamdi Yazır, Mustafa Kemal'in teklifi gelmeden önce Mısırlı Prens Abbas Halim Paşa'nın maddi yardımıyla Büyük İslam Hukuku Kamusu kitabıyla meşguldü. Kur'an-ı Kerim'in mealini ve tefsirini yazmak için bu işi yarım bırakmak zorunda kaldı. Aslında Kur'an'ın tefsirini kendim, mealini Mehmet Akif Ersoy yazacaktı. Hatta bu nedenle milli şaire 6000 lira ödenmişti. Fakat Mehmet Akif iddiaya göre Türkiye camilerinde Kur'an'ın aslı yerine kendi tercümesinin okutulacağını düşünüp endişeye kapılarak Mısır'a gitmiş, tercümeyi vermeyip aldığı 6000 lirayı da iade etmişti. Bakın buraya bir mim koyunuz. Büyük şairin bu sıradan nedenlerle meali vermediğine inanmak zor. Başka bir nedeni olmalı. Sonuçta Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an'ın hem mealini hem de tefsirini yazmak zorunda kaldı. Çalışması 12 yıl sürdü. 9 ciltlik eser 1936'da 10 bin adet basıldı. Bir gerçeğin altını çizmek gerekiyor. Hamdi Yazır'ın kaleme aldığı tefsirin üzerinden 70 yıl geçti ve ne acıdır ki bu tefsirden bir tane daha yazılamadı. Hala Yazır'ın tefsiri kaynak olarak kullanılmaktadır. Bu bile tek başına Kemalist Cumhuriyet'in başarısı değil midir? Neden tartışmıyoruz?